Adı Aylin.
Ayrım 31.
Aylin dedi Joe. Hem bu kadar akıllı hem de bu kadar kaçık nasıl olabiliyorsun gerçekten anlayamıyorum. Hastalarıyla mucizeler yaratan biri dans pistinin ortasında 15 yaşında kız çocuğu gibi davranır mı? İçindeki coşkuyu öldüren biri mucizeler yaratabilir mi diye sordu Aylin. O akşam uzun uzun düşündü. Acaba Joe içindeki coşkuyu mu öldürüyordu yavaş yavaş? Ailenin keyfinin iyice kaçık olduğu günlerin birinde Sevgi Gönül aradı telefonla. "York'ta mısın? Seni çok özlemiştim. Randevularım erken bitiyor. 7'de buluşalım." dedi Aylin. "Biraz zor," dedi Sevgi gülerek. "Houston'da olabilir misin 7'de?" "Ne Houston'ı? Neredesin sen? Ne oldu?" dedi Aylin telaşla. "Paniğe kapılma hemen. Houston'da hastanedeyiz Doğan'la. Yarın sabah bypass'a giriyor. Ben de seni hastane odamızdan arıyorum," dedi Sevgi. "Sevgi, kim var yanınızda? Yalnız mısınız? İkinizden başka kimse yok. Yarın cuma, hastalarım biter bitmez uçağa atlayıp geliyorum. Hafta sonunda beraber oluruz," dedi Aylin. "Şekerim, hiç gerek yok. Ben bir sesini duymak için aramıştım," dedi Sevgi. Cuma akşamı Aylin Houston'da gönüllerin yanındaydı. Hafta sonunu sevgiyle birlikte geçirip pazar akşamı New York'a döndü. O kadar yolu sırf çocukluk arkadaşını zor gününde yalnız bırakmamak ve ona moral vermek için yapmıştı. Ya ona kim moral verecekti? Kimleri düşünürse düşünsün Kürtçü dükkanına dönen tilki gibi yine aynı kişiye dönecekti derdini dökmek için. Michelle'i aradı. Michelle'le bir öğlen saatinde her zamanki İtalyan lokantasında buluştular. Aylin Joe ile olan sorunlarına getirdi lafı. "Sen yine bıkmaya mı başladın yoksa evlilik hayatından?" diye sordu Michelle. "Hani adetindir de." "Bu kez benim suçum yok," dedi Aylin. "Hayatımda hiçbir erkeğe göstermediğim kadar iyi niyet gösteriyorum ama bu kez çetin cevizi çattım." "Çok merak ediyorum Joe'yu," dedi Michelle. "Tanışmak ister misin?" "Sırf merakımı gidermek için isterdim ama herhalde doğru olmaz. Joe hoşlanmayabilir." "Neden?" dedi Aylin. "Bu, ben onun ikinci karısıyla tanıştım. Eve davet ettim. Geldi, çay içtik. Alex'in dışında büyük kızlar kızdılar ama ben Lele'yi çok sevdim. Joe senin oğlanları tanıyor. Her şükran gününde bizdeler. Ben de senin karınla tanışıyorum. Sizin başınız kel mi? Siz de tanışın." O zaman acele edelim," dedi Michelle. "Benim başımın kel olmasına fazla bir şey kalmadı." Joe hiç itiraz etmedi Michelle'lerle yemeğe çıkmaya. Emel'leri de davet etti Aylin. Bir lokantada yer ayırttı. Joe Michelle'den çok etkilenmiş gözüktü. Aylin'in eski kocasıyla olan dostluğunu biliyor ve saygıyla karşılıyordu. Yemek sıcak bir hava içinde geçti. Herkes hayatından memnundu. Ta ki yemekten sonra Aylin misafirlerine konyak isteyip istemediklerini sorana kadar. Joe Bat diye, "Aylin eskiden de böyle içki meraklısı mıydı?" diye sordu Michelle'e. Michelle şaşırdı. Masadakiler nereye bakacaklarını bilemediler. "Aylin her zaman ikramın inceliklerini bilen çok iyi bir hostesti," dedi Michelle. Joe herhalde bize konyak ısmarlamak istemiyor diye şakaya vurmaya çalıştı hemen. "Karımın içki kültürü çok geniştir," dedi Joe. "Sabahları Bloody Mary veya bira, akşamüstü viski veya şere, yemekte şarap, yemekten sonra konyak. Nasıl?" "Biz Türkler yemek ve içki konusunda boğazımıza düşkün insanlarız," dedi Michelle. "Peki Michelle, sana çok ciddi bir soru sorabilir miyim?" dedi Joe. "Ne kadar ciddi?" "Çok ciddi." "Akşam yemeğinde mi? Mesleki bir şey soracaksan istersen yarın ofise gel," dedi Michelle. "Yok, şimdi soracağım. Sence ailenin içki sorunu var mı?" Baka kaldı Michelle. Bir an yanlış duyduğunu sandı. Masada çıt çıkmıyordu. "Şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Sence Aylin alkolik mi?" "Ben de şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Aylin'in içki sorunu yok. Aylin alkolik değil," dedi Michelle. Tatlı başlayan yemek tatsız sona erdi. Aylin böyle bir gece düzenlediği için bin pişmandı. Allah'tan Michelle'in karısı hariç diğerleri çok çok yakınlarıydı. Onların önünde rezil olmak gibi bir sorunu yoktu Aylin'in. Ertesi gün Aylin'e telefon etti Michelle. "Joe'nun hepimizin içinde seni böyle hırpalaması ve küçük düşürmeye çalışması için bir nedeni olmalı Aylin," dedi. "Bana bir reaksiyon gösterdiyse önemi yok ama ne yazık ki reaksiyon sana değil banaydı. Nedenini bul ve hallet yoksa çok yıpranırsın Aylin," dedi Michelle. "Elimden geleni yapıyorum inan bana ama sorunlar bitmiyor." "İyi, her işte bir hayır vardır. Sorunlarla didişmekten, bu evlilikten sıkılmaya vaktin olmayacak," dedi Michelle. Sesi kırıktı. "Bana bu ara taş atma Michelle," dedi Aylin. "Çok kırılganım bugünlerde." Aylin o yıl Şükran gününde ve Noel'de aileyi yine bir araya getirmek üzere çaba harcadı. Kızlar gelmediler. Joe da kızları karısının arasında sürüp giden anlaşmazlıklardan rahatsız oluyordu. Karısının Amerikalılar arasında çok popüler bir uygulama olan aile terapisine gitmelerini salık verdi. Joe'nun birinci ve ikinci evliliklerindeki anlaşmazlıkları gidermek için eskiden beri gittiği bir psikiyatr vardı. Aylin kabul etti. Aylin, Joe, Philip, Valerie, Fohet ve Alex hep birlikte Dr. Goldman'ın ofisinde buluştular. Tayyip'e çok saçma bulduğu bu işe bulaşmak istemedi. Bir süre önce Alex ailede herkesin karşı çıktığı serseri sevgilisi yüzünden bunalıma girmiş ve yine böyle bir aile terapisine başvurmuşlardı. Alex'in dertlerine çare aramak için yapılan toplantı Valerie ve Phoebe'nin ailinden şikayet etme seansına dönüşmüştü. Tayyip'e hem kızmış hem de fena haline sıkılmıştı. "Dede bizi artık sevmiyor musun? Dede bizimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun," diye yakınan koskoca kadınları gülsün mü ağlasın mı bilememişti. Bu seferki toplantıya katılmayacağını bildirdi. Terapinin ana fikri herkesin açık açık birbiri hakkındaki düşüncelerini söylemesi, kafasında yüreğinde ne varsa açığa çıkartmasıydı. Böylelikle birbirini bilmeden, istemeden kırmış insanların birbirleriyle barışmaları, içlerini döküp kırgınlıkları ortadan kaldırmaları bekleniyordu. Ama Cates'lerin terapisi bir anlaşma zeminine değil bir savaş alanına dönüştü. Ailenin savunmasız kalarak aile fertlerinden dayak yediği bir savaş alanı. Söyleyebildiği yegane cümle, kızlar beni babalarının servetinde gözü olan para göz bir kadın olarak görüyorlar ve bu inancı asla değiştirmiyorlar oldu. Sonra susturuldu ve bir daha hiç konuşamadı. Valeri ve Fohep ailenin ne servet avcılığını, ne alkolikliğini, ne deliliğini bıraktılar. Üvey anneleri babalarını mutsuz ediyordu, sadece kendini düşünüyordu. Yaptığı gaflarla işine zarar veriyordu. Joe'yu kızlarından soğutuyordu, babalarını onlardan koparmak için evlerini dağın tepesine taşımıştı. Yerden yere vuruyorlardı aileni. Philip bile onu savunmak için ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu. Birkaç kere Alex kekeleyerek bir şeyler söyleyecek oldu, kimse dinlemedi. Joe yüzünde bak insanlar senin için nasıl düşünüyor diyen bir ifadeyle oturuyordu. Aile şaşkına dönmüştü. Nasıl bir hata yapmıştı da bunca husumiyeti biriktirebilmişti yüreklerinde. Niye nefret etmişlerdi ondan bu kadar? Doktor Goldman sonunda ailene döndü. Şimdi sıra sizde. Siz de anlatın bakalım duygularınızı dedi. Benim bu durum karşısında söyleyecek hiçbir sözüm yok dedi ailen. Rodomisti siz bir psikiyatrsınız. En az benim kadar biliyorsunuz içinizdeki zehri dökmenin faydalarını. Bugün yeteri kadar zehir akmış bulunuyor. Benimki eksik kalsın dedi ailen. O hafta sonu içini ilk olarak Tayyip'e döktü. Keşke ben de katılsaydım teyze. Seni yapayalnız bırakmasaydım dedi Tayyip'e. Philips dedi. Tayyip'e Philips, Alex ve Joe'nun, hele Joe'nun ailini bu saldırılar karşısında yapayalnız bırakmalarına inanamıyordu. Akşam Joe ile karşılaştığında teyzemi fena hırpalamışsınız Joe dedi. Sen niye korumadın onu? Terapilerde herkesin içindekini dışa vurması esastır. Ailen başkalarının onun hakkında neler düşündüğünü bilmeli. Bu dünyada teyzem hakkında kötü şeyler düşünen sadece Valeri ve Fuayet var dedi Tayyip'e. Münakaşayı uzatmamak için hemen odasına gitti. Aile terapisi ailenin gözlerini açmıştı. Bir şeyler yapmalıydı. Bu sevgisiz ortamdan kurtulmak, hayatını yeniden düzene sokmak, Bedford'da taşınarak kaybettiği hastaları geri kazanmak için mutlaka bir şeyler yapması gerekiyordu. Joe karısının çok kırıldığının farkındaydı. Bu yüzden o hafta şehire poker oynamaya inmedi. Bir akşam ailenin elinde şarap kadehi şöminenin ateşine gözlerini dikmiş bakarken ne düşünüyorsun derin derin diye sordu. Buradan gitmeyi düşünüyorum Joe. Nereye gideceksin? Uzağa, çok uzağa. Bir seyahat mi istiyorsun? Karayiplerden yeni döndük. Körfez Savaşı'na katılmak istiyorum. Ne? Joe yanlış duyduğunu zannetti. Körfez Savaşı. Hani Irak'ta bir savaş var ya. Matahari mi olacaksın? İlginç olurdu aslında. Ama ben sadece savaşta ruh sağlığı bozulan askerleri tedavi eden doktor olmayı düşünüyorum. Sen asker değilsin ki. Seni savaşa sokmazlar. Bahse girer misin dedi ailen. Bu kaçıncı şarabın senin? Yemekte içtiklerimle beraber dördüncü kadeh. Demek artık çabuk sarhoş olmaya başladın. Bu sarhoş lafını duymak istemiyorum dedi ailen. Kadehi çat diye masanın üzerine bırakıp yatmaya gitti. Joe bu konuşmanın üzerinde durmadı bile. Ailenin önce söylediği saçma sapan laflar diye düşündü. Ertesi haftayı şehirde geçirdi. Hafta sonu Bedford'a geldiğinde bu konuyu unutmuştu bile. Ailenin daktilosunun başında bir takım yazılar yazıyordu. İlgilenmedi. Aynı konuyu ancak bir ay sonra döndüler. Körfez'e gidemiyorum ama Körfez'den dönen askerlerin bulunduğu bir hastanede görevlendirebilmem için bir umut ışığı var dedi Aylin. Neden bahsediyorsun sen diye sordu Joe merakla. Söylemiştim sana, savaşa katılmak istemiştim ya. Sen ciddi miydin? Elbette. Kabul etmediler değil mi? Ben dedim de asker olmayanı almazlar. Hele bir kadını asla. Alıyorlar Joe. Benim niteliklerime sahip olan bir doktoru geri çeviremeyeceklerinden emindim. Savaşın içine değil ama savaştan dönenlerin arasına alacaklar beni belki. Atıyorsun dedi Joe. Ağzı bir karış açık kalmıştı. Atmıyorum. Ama daha yürümem gereken çok yol var. Sadece bir ümit ışığı belirtti dedim. Joe'yu derin bir düşünce aldı bir süre. İşler yolunda giderse ne olacak? O zaman savaştan dönenleri barındıran hastanelerden birine tayinim çıkacak. Neredeymiş bunlar? Amerika'nın muhtelif yerlerinde. Öyle bir şey olursa gidecek misin? Gideceğim. Bu evliliğimizden bir kaçış anlamına mı geliyor? İlgisi yok. Öyle bir niyetim olsa orduya değil avukata giderim dedi Ali. Beni yıpratan sorunlar senden değil kızlarından kaynaklanıyor. Benim çocuğum yaşında iki kıza papuç bırakmaya hiç niyetim yok. O halde niye gitmeye kalkıyorsun? Bambaşka nedenlerle. Yıllardır tüm enerjimi kişisel bunalımlara yönlendiriyorum. Çoğunlukla zengin sınıfın şımarıklıklarından kaynaklanan dertlere çözüm getiriyorum. Ordunun içinde hem kitlesel bir çalışma yapabilirim hem de gerçek sorunlarla uğraşırım. Ayrıca kafamda ne zamandır geliştirdiğim başka projelerim de var. Aylin ben seni çok iyi anladım ama başkaları anlar mı? Herkes senin bu evlilikten bıktığın için gittiğini düşünecek. O herkes kim diye sordu Aylin. Eğer Valeri ve Foy hepsi doğrusu Joe umurumda değil. Arkadaşlarımız, akrabalarımız, bizi tanıyan herkes. Aylin yanıtlamadı. Henüz hiçbir şey belli değilken yersiz münakaşalara meydan vermek istemiyordu. Gücünü mücadeleyi yapması gereken doğru zamanı saklayacaktı. Joe da üstelemedi. Nasılsa kesin hiçbir şey yoktu ortada. Bu projede tıpkı Aylin'in Virginia'da çiftlik alma projesi gibi bir süre gündemini meşgul eder sonra da unutulup giderdi. Aylin başvurularının peşinden koşarken tüm bu yazışmaları Aylin'den gizleyemedi. Neler oluyor kuzum, nedir bu askerlikle ilgili yazılar, dilekçeler diye sordu bir gün. Aylin elinin döndüğü kadar anlattı. Kulaklarına inanamadı Aylin. Ne yani, bu iş olursa kalkıp oraya mı gireceksin? Niye bu kadar şaşırdın? Hayatımda böyle saçma şey duymadım dedi Aylin. Desteğine hayran oldum. Böyle bir saçmalığı kim destekler Allah aşkına? Joe biliyor mu? Evet. Kabul etti mi? Karısının kalkıp orduya girmesine, onca erkeğin arasına girmesine göz yumuyor mu Joe? Ne kadar dramatiksin dedi Aylin. Orduya doktor olarak gidiyorum. Striptizci olarak değil. Her neyse, kabul etti mi? Bilmiyorum Aylin dedi Aylin. Sonuçlar kesinleşmeden bu münakaşalara girmek istemiyorum. Aylin Aylin'i hastaların oturduğu koltuğa oturttu. Ufu çekip dizinin dibine de kendi oturdu. Aylin, sana tedavi için geldiğimde bana söylediklerini hatırlıyor musun? O kadar uzun zaman geçti ki dedi Aylin. Ben sana hatırlatayım o zaman. Bir kalp hastası doktora gittiğinde doktor hastasının sigara içip içmediğini sorar. Hasta günde bir paketten fazla içiyorsa önce sigaranı bırak öyle gel. Yoksa ben sana yardımcı olamam der demiştin. Öyle mi demiştim? Evet, sonra ben de şimdi sana diyorum ki önce kocanı bırak öyle gel. Yoksa ben sana yardımcı olamam demiştin. Evet hatırladım. Ama senin kocan ümitsiz bir alkolikti ve seni her Allah'ın günü dövüyordu. Tamam, ben de seni dinlemiştim. Kocamı bıraktım, ruh sağlığıma kavuştum. İlaçlardan kurtuldum, kendime güvenim geldi. Çalışmaya başladım sayende. Niye sayemde olsun? Ben sendeki yeteneği görüp sana iş teklif ettim. Her neyse, demek istediğim şu, sana çok şey borçluyum. Dünyada senin iyiliğini benim kadar çok isteyecek insan azdır. Ne söyleyeceksen söyle, içime baygınlık geldi dedi Aylin. Sen benim doktorumdun, ben seni dinledim ve kazandım. Şimdi sıra sende, ben de senin doktorunum, beni dinlemen lazım. Tamam, kocanı bırakıp gitme, gidersen bu evlilik bozulur. Merak etme Aylin, bozulmaz. Çok mutlu olmadığının farkındayım ama sen kötü koca nasıl olur bilmiyorsun. Lütfen gitme. Hiçbir koca bu kadar uzun süre bırakılmaz. Dünya erkek arayan dişi piranalarla dolu. Gülmeye başladı Aylin. Bir yandan da yüreğine sıcak duygular doluyordu. Onu gerçekten seven, onun için endişe eden gerçek dostları vardı. Bu dostları o alın teriyle, özverilerle, gayretlerle kazanmıştı. Mesleği ona milyonlar getirmemiş olabilirdi ama milyonlara değen dostluklar kazanmıştı. Körfez Savaşı lafını duyan Lore de Aylin gibi çılgına dönmüştü. Sen asker değilsin ki demişti. İntihar bu. Deli misin nesin? Aylin alaylı alaylı bakmıştı yüzüne. Sen mi söylüyorsun bunu? Evet ben. Aa, demek ki ben gerçekten iyileştim Aylin. Elbette. Ne olur gitme oranlara. Asker olarak değil doktor olarak gideceğim. Üstelik körfeze değil, körfeze zarar görmüş askerleri tedaviye, okulamaya. Joe'dan kaçmak için mi ta oralara kadar gitmek istiyorsun? Sen hep demez miydin bana sorunlarından kaçma, onların üstüne yürü ve hallet diye. Joe'dan kaçmıyorum, kızlardan demek daha doğru olur. Ama işin aslını biliyor musun Lori? Bugüne kadar hep New Yorkluların incir çekirdeğini doldurmayan dertleriyle uğraştım. Biraz da ölümle burun buruna gelmiş, gerçekten ruh doktoruna ihtiyacı olan kimselerin derdine deva olayım. İnanmıyorum buna. Gidiş nedenin bu değil. Mutsuzsun ve ben sana hiç yardımcı olamıyorum. Dertlerine çözüm getiremiyorum. Ama karı kocanın arasına kim girebilir ki? Görüyor musun? Boşuna nefret etmemişim Yahudilerden ben. Ne yaparım ben sen gidersen Aylin? Üzülmesen, daha kesin bir cevap almış falan değilim dedi Aylin. Oysa ihtimaller gitgide büyüyordu. Aylin'in ümidi arttıkça hevesi de aynı oranda artıyordu. Bir müddettir ordudan orada yapacağı çalışmalardan başka bir şey düşünemez olmuştu. Bir de kesin yanıt aldığı takdirde bunu Joe'ya nasıl izah edeceğini düşünüyordu kara kara. Nihayet kaçınılmaz gün geldi. Sadece 2 yıllık bir kontrat bu Joe dedi Aylin. Göreceksin, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek 2 yıl. Bir sürü tatil var, birlikte olabileceğimiz. Böyle bir değişiklik yapmaya nasıl ihtiyacım var bilemezsin. Değişiklik istiyorsan çalışma günlerini azalt. Sık sık seyahate çıkalım dedi Joe. Hayatındaki değişikliği bu kadar dramatik bir şekilde yapmanı kabul edemiyorum. Bu 2 yıl benim mesleğim için altın değerinde. Hiç kimse yutmaz bunu Aylin. Herkes bu işe evlilikleri yürümüyor diye yorumlayacak. Benim için önemli olan herkesin değil, senin yorumun. Sen biliyorsun ya benim neden gittiğimi, bana yeter bu. Senin için yorumum önemli ise duygularım da önemli olmalı. Ben gitmeni istemiyorum. Bu evde yapayalnız kalmak istemiyorum. Tek başıma yaşamak için evlenmedim ben. Göreceksin Joe. Bana olduğu kadar sana da iyi gelecek bu ayrılık. Biraz kafa dinleyeceksin bensiz. Ve birbirimizi özlemenin evliliğimiz için ne kadar yararlı olduğunu anlayacağız ikimizde dedi Aylin. Sayfa 259 Fort Sill, Oklahoma. Aylin üniformasını ilk kez 1992'de soğuk bir Ocak günü giydi üstüne. Aynaya baktı ve rüya görmediğine iyice inanmak için ellerini omuzları yarbay yıldızlarıyla süslü siyah ceketinin yanlarından aşağı doğru yavaş yavaş indirerek adeta okşar gibi sıvazladı. Rüya görmüyordu. Aynadaki üniformalı kadın oydu. Aylin devrimen Rodomisli Kate'ti. Üniforma çok yakışmıştı. İnce uzun gövdesi kesinlikle bu üniformayı taşımak için yaratılmıştı.
Ayrım sonu.